Erkam Radyomuzun kıymetli dinleyenleri, Genç Zamanlı programına hoş geldiniz. Ben Deniz Salih Yüzgenç, bir Genç Zamanlı programıyla daha sizlerle beraberiz. Bu akşam Mehmet Ülfarslan ağabeyimizle beraber çok güzel bir konuğumuzu ağırlıyoruz. Doçent Doktor Mehmet Okur hocamız bizlerle birlikte. Hoş geldiniz abi.
Hoş bulduk hocam. Teşekkür ederiz.
Hoş bulduk, teşekkür ederiz. Hayırlı programlar diliyoruz.
İnşallah konuşacağımız meseleler de özellikle biz gençleri ilgilendiren meseleler hayırlara vesile olur, bereketli olur. 15 Temmuz bir yükseliş ve diriliş oldu bizler için. Biz öyle yorumlamıştık. Peki bundan sonra nasıl vazifelerimiz olabilir? Bunlardan bahsedeceğiz. Ve 15 Temmuz'u belki bir kere daha bir en azından mana boyutuyla tanımlayacağız bu akşam. Niyetimiz bu şekilde. Dilerseniz başlayalım abi.
Ben de bütün dinleyicilerimize hayırlı geceler diliyorum ve güzel bir program olmasını temenni ediyorum. 15 Temmuz'u biz zaten geçen hafta konuşmuş ve onunla ilgili yorumlarımızı dinleyicilerimize paylaşmıştık. Gelen soruları almıştık, cevaplamıştık. Bugün biraz daha Salih'im istersen Mehmet Okur abimiz de aramızda olduğu için hani işin biraz daha mana boyutunda bu kalkışma ne anlama geliyor? Milletin bu kalkışmaya verdiği cevap ne tür bir manevi dinamiklerimiz açısından anlama geliyor? Bunları biraz daha irdeleyelim, konuşalım. Çünkü Mehmet Okur abimiz böyle bir eskiden beri hayrola yazılarıyla Genç Dergisi'nde hani sözün özünü söyleyen, kestirmeden son cümleyi ifade eden bir üslup sahibiydi gerçekten. Biz gerçekten kendisini o anlamda 20 senedir istifade ediyoruz. Hani künhüne vakıf olmak, işin rengi noktasını ortaya koymak açısından Mehmet abinin böyle haplık tespitleri vardır. Onları bugün kendisinden 15 Temmuz bağlamında alalım. Yani sözü sahibine bırakalım 15 Temmuz'la ilgili.
Burada tabii söz sahipleri Salih kardeşimiz, Lütfü hocamız devamlı. Ben hatta gelmeden söyledim. Dedim ya bu program zaten devam ediyordu. Bunun müdavimleri var. Biz şimdi oradan aradan çıkıp da şeyi dengeyi bozmayayım dedim. Lütfü de dedi yok dedi. Biz zaten konuşuyoruz her zaman. Beraber konuşursak daha iyi olur dedi. Biz de hakikaten şu anda bir aydır bu işlerle meşgulüz. Evet. Fazlasıyla meşgulüz. Yani gecemiz gündüzümüz artık her şey birbirine karışmış vaziyette. Fakat çok büyük de bir bilgi Google gibi yani bilgi fazlalığı var yani.
Kirlilik hatta. Kirlilik
var. Evet, kirlilik de oluyor, dezenformasyon da oluyor.
Hatta hocam sizin yazdığınız bir yazı değil mi? Çok farklı isimlerle paylaşıldı sosyal
medyada.
Evet,
evet, evet.
En sonunda biz dergide taşımıştık onu.
Evet.
Genç dergi taşıdık.
Evet, herkesin ismi kondu, bir tek Mehmet abinin ismi kondu evet. Yani o yazı.
Beklenen gün için diye bir mesaj attım bir sabah iki gün sonra. Baktım bir sürü şey işte şuradan geldi, buradan geldi. Bari dedim genç dergiye koyalım bunu. Ben bugüne kadar da hakikaten Genç Dergi yazılarımızı hep müstahar isimle yazmıştık. Ondan sonra dedik artık müstahara da lüzum yok. Her şey bu kadar ortaya çıktıktan sonra biz de ismimizi, cismimizi, neyimiz varsa bugünden sonra ortaya koyalım diye yola çıktık. İnşallah hep beraberiz. Hatta geçen Genç'te bir toplantı oldu. Toplantının sonunda dediler ki ya abi böyle peyderpey periyodik olarak buluşsak, konuşsak dedim ki buradaki baktım oradakilerin hepsi gazi. Hepsi mücadeleye katılmışlar. Ben dedim o kadar gazinin isteğini geri çeviremem. Ne zaman ve nerede isterseniz hazırım dedim. Arkadaşlar da hakikaten.
Çünkü onlar hadi denince dışarı çıkmış arkadaşlar
evet,
hepsi.
Hadi denmeden bile çıkmışlar var.
Evet evet ya hamdolsun. Öyle
bir kardeşimizle karşılaştık. Evet. Ne yaptın dedim o gece mücahitlik yaptınız mı diye sorunca dedi ki abi dedi işte önce köprüdeydik sonra Çengelköy'e indik şehadeti 5 dakikayla kaçırdım dedi. Evet. Ya bu ne kadar bir ruh yani biz bunu Çanakkale'de bu işin teorisini hep dinledik. Nasıl yaşandı 100 sene evvel Cenab-ı Hak 100 sene sonra bir şey nasip etti bu millete. Ben şöyle görüyorum. Belki hadisenin tarihi boyutu vardır, hadisenin ekonomik boyutu, sosyal boyutu vardır, dini boyutu vardır ve hatta bir de patolojik boyutu vardır hastalık manasında. Fakat bir tarafıyla da bir şuurlanma süreci, mesela bu Bosna'da yüzyıllarca devam eden bir süreç, belki 10 sene içinde 500 bin kişi şehitle bir şuurlanma süreci olmuş. Biz hep bahsediyorduk, hız ve hazdan bahsediyorduk. Bugünün gençliği hız gençliği. Her şeyi hızlı evet. yapıyorlar, her şeyi çabuk tüketiyorlar. Bugünün gençlerine de hakikaten bir 5-6 saat içinde bir şuur yüklenmesi ve bir nasıl söylüyoruz ona sınıf atlaması nasip oldu. Herkes bir anda gazi ve şehit rütbesine doğru koşturdu. 6 saat içinde oldu bu.
Bu o zaman hocam şöyle bir şey mi? Yani 15 Temmuz'dan önce sizin gençlikle alakalı hissettikleriniz ve düşündükleriniz biraz farklı mıydı? Sonrasında değişti gibi mi oldu yani?
Evet. Evet. Öyle oldu. Ben hakikaten işte baktığımda ya arkadaşlar hani bir dava şuuru deriz ya biz, bir işte hizmet şuuru deriz, bir fedakarlık deriz. Baktığımızda ya bu biraz daha zorlama oluyordu yani zoraki şeyler. Ama 2 saat içinde, o yazımda da söyledim Genç Dergisi'nde, nasıl oldu 2 saat içinde Pokemon avcıları darbe avcılarına dönüştü? Yani ben de ona hayretle müşahit oldum yani.
Bu böyle midir gerçekten Mehmet abi? Şimdi Pokemon avcısı diye hani camilerin kenarında bekleyen çok arkadaş gördük genç o dönemde. Biz de hatta hatırlarsan Salih'cim, gencin 15 Temmuz evet. öncesinde Ağustos için kapağını Pokemon'la ilgili düşünmüştük. Çünkü öyle bir çılgınlık vardı.
Evet abi.
İşte hatta Pokemon'ları da genelde cami civarlarına o şirket efendim koymuş diye. Bununla ilgili de böyle bir ironik bir şey yapacaktık. 15 Temmuz olunca biz hani baskı durdurun şeklinde evet. bir efendim, yönelimle yeni hemen bir kapak, işte. Yeni yazılar. Evet. Herkesten o anlamda. Orada işte acaba o Pokemon avcıları darbe avcıları mıydı? Yoksa böyle bekleyen, pusuda bekleyen, ne yapacağını bilemeyen vatan evladı mıydı onlar?
Evet.
Yani ben onlar Pokemon oynamadığını düşünüyorum çok fazla. Biraz daha belki...
Yani tankların karşısında duranları mı?
Evet, evet. Yani onlar onlar pusuda bekleyenlerdi. Pusuda bekleyen derken hani ruhunun ufkuna doğru selam çakmak için fırsat bekleyenler diye ifade edeyim ben onları. Böyle bir altın vuruş hakikaten Cenab-ı Hak lütfetti onlara. Kimisi meyhaneden belki çıkmış gelmiş. Öylelerini de söylüyorlar.
Meyhaneden de yani Pokemon avcılarından daha fazla insan çıktığını zannetmiyorum yani. Öyle söyleniyor, çıkmış olabilir ama sanki bu söylem bizim esas bu işin mücahitlerini örtmemesi de lazım.
Evet, hem evet. Pokemon'u hem evet. de meyhaneyi biz kenara bırakalım. Evet. Esas hakikaten bu vatanın evladı diyebileceğimiz, ruh kökünü çok iyi böyle almış, Çanakkale'deki o ecdadın torunu çocuklar, arkadaşlar, gençler ve gariban. Muhtemelen şu anda da geri plandalar hepsi. Yani o konuşanların, söyleyenlerin, bir takım böyle efendim nakaratlar, işte sözler ifade edenlerin yanında. Belki onların yine hala esamesi okunmuyor ama onlar vazifelerini evet. yaptılar. Mehmet abi öyle düşünüyorum.
Doğru.
Kenara çekildiler.
Bir sarhoşluk olduğu doğrudur ama bu herhalde bir cihat sarhoşluğudur desek daha doğru olur.
Güzel, evet. Şey var, bu hani Uhud'da o hezimet... sanki hezimet diyebileceğimiz evet. pozisyon
geri çekilme,
olunca geri
evet.
çekilme var. Dağda bir sekinet indirdi diyor Cenab-ı Hak onlara. Böyle bir tür uyku şeklinde yorumlayanlar da evet. var. Böyle bir an kendilerini kaybediyorlar. O sekinet hali onların bir anlamda teskin evet. olması ve tekrar hani kendilerine yönelik o saldırıyı def edebilecek bir kıvama dönmeleri. Yani bir tür böyle hani evet. Cenab-ı Hakk'ın bir rüzgarı.
Bu perde çekilme gibi bir şey mi?
Evet yani? Bir an bir şey onların evet. uyku gibi ifade edenler de oluyor. Onu müfessirlerden evet. ayette geçiyor. Hem de böyle bir şey olarak ifade edenler de oluyor. Böyle bir yani güven, Allah onların gönlüne bir güven, itminan indirdi diye. Şimdi abi bak o gece mesela ilginçtir. Şimdi Binali Yıldırım çıktı açıklama yaptı. O zaten ilk tetikleme.
Evet.
Sonra o köprüde hani siz de diyorsunuz ya Avrupa yakasına giden.
Onu söylemedik burada söyleyeceğiz.
Onu ha söyleyelim. Evet. Yani Avrupa yakasına giden kısmını kapatıyor. Niye Asya'ya giden kısmı kapatmıyor da Avrupa yakasına giden kısmı evet. kapatıyor. Onun Kuleli'ye de irtibatı olabilir. Kuleli yakın oradan
olsun,
çünkü.
Olsun biz yani böyle bir metaforik mana çıkarmak mana. Istiyor.
Zaten evet. Mehmet abimizden onları isteyeceğiz. O metaforik manaları isteyeceğiz. Mesela orada bir kalkışma var. Denildiği andan itibaren birileri haber beklemiş olabilir ama ben esas mücahitlerin, esas çıkanların hiçbir şey beklemeden böyle ve ne olduğunu da bilemedikleri bir hissiyatla dışarı fırladıklarını düşünüyorum.
Evet, evet.
Gerçekten hani o ayet-i kerimede geçiyor ya, dışarıda müsellah bir ordu sizi saldırmak için hazır bekliyor dedikleri zaman bu onların diyor ancak imanını arttırır. Evet. Sanki o ayet tecelli etti o gün, evet, ve bir anda çıktılar dışarıya.
Aslında ben de o kanaatteyim. Hep de şunu düşünürdük. Yani aslında ashab devrinde peygamberimizin mücadelesinde ne yaşandıysa bütün zamanlarda da o mücadele devam edecektir. Bu da 2016 model mücadele. Yani bugüne yansımasıdır, evet, bu.
Belki hem, şekli değişiyor
hem,
ama.
Evet. Hı. Hem Efendimizin hayatının hem de Lütfü Hocam'ın bahsettiği gibi Kur'an ahkamının bugüne yansımasıdır diye düşünüyorum. Benim de aklıma şu geliyor. Onların her biri ebabil kuşlarıydı. Fakat ağızlarında taş bile yoktu. Sadece tekbir vardı.
Mesela
ve o tekbirler o filleri yok ettiler. Sadece tekbirlerle. Bir şey daha var burada. O, çok önemli iki unsur nedir derseniz. Ben biri camilerde okunan salaların, biri de işte o insanların o sadece tekbirlerle o tankların karşısına yürümesinin etkisinden bahsedebilirim. Yaşayan arkadaşlar da, ben şeye kadar gitmedim, kendi mahallemizdeydik köprüye. Oraya gidenler şunu söylüyorlar. Büyük bir özgüven içinde o insanlar Allahu Ekber diye bağırırken tankın tepesindekilerin titrediğini görüyorduk diyorlar. Bu nasıl bir hal yani? Bu hal normal bir şekilde ifade edilemez. Hakikaten dediğimiz gibi belki de işte o ayetin tecellisi oradaydı. Bir şey daha var. Bu haini yapanların biz ezandan Muhammed'in Resulullah kısmını çıkarttıklarını biliyoruz.
Kelime-i şehadetten.
Kelime-i şehadetten.
La ilahe illallah. Tevhid kelimesinden. La ilahe illallah.
Kısmını çıkarttıklarını
Muhammed'in
biliyoruz.
Muhammed'in Resulullahsız olur diyorlardı onlar.
Evet.
Yani. Hatta bir ifadesi vardı değil mi abi? La ilahe illallah haktır. Kelime-i şehadet işte kemale ermektir gibi bir şey falan vardı sanki kitaplarında.
Evet.
İşte tabii. Tam da orada. Tam da orada tecelli salalarla. Sala ne demek? Geçen hafta Lütfü Hocamız anlatmış. Onların çıkarttığı ve bıraktığı kısımla yenildiler. Cenab-ı Hakk'ın bir tecellisidir bu.
Hakikaten öyle. Şimdi mesela şeyde Yermük Harbi'nde Mehmet abi bu 250 bin civarında Bizans ordusuna karşı 40 bin civarında bir İslam ordusu. Hazreti Ebubekir Efendimiz'in döneminde. Yani o mesela Peygamber Efendimiz'in vefatına bir sene kala Tebuk'ta bir şey var. Bir iki sene kala Tebuk'ta bir sefer var. Efendimiz uzun bir sefer, güç sefer adı verilen bir sefer çıkıp o Bizans ordusuyla karşılaşmayı umuyor ama Bizans ordusu savuşuyor oradan. Fakat stratejik anlamda ciddi bir yani biz buradayız. Hani neredesiniz siz şeklinde bir meydan okuma oluyor. İşte o meydan okumanın aslında karşılığı iki sene sonra Efendimiz'in vefatından sonraki senelerde Yermük'te gerçekleşmiştir ve Yermük'te çok ciddi bir mücadele olmuştur. Oradaki o mücadelede başlangıçta yani böyle gözleri açılıp kalıyor sahabe efendilerimiz. Çünkü karşılarında öyle donanımlı bir ordu var ki o dönemin süper gücü. Hatta Ebu Hüreyre radıyallahu anh böyle bakıp kalmış böyle. Yanındaki sahabeden bir tanesi böyle kolunu silkeliyor. Ya kendine gel, kendine gel diyor. Biz diyor Bedir'de diyor sayıca çok olduğumuz için mi galip geldik zannediyorsun? Kendine gel diyor. Silkeliyor. Orada Ebu Ubeyde bin Cerrah çok kritik bir emir veriyor o anda. Hadi bakalım diyor. Zikre başlıyoruz. Ve koca o 40 bin kişilik ordu bütün oradaki sahayı göklere salan bir sesle inletmeye başlıyorlar. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Tekbir sesleriyle Allahu Ekber, Allahu Ekber Kebira şeklinde böyle. Ve o sesler karşı tarafın maneviyatını çökertirken böyle korkuyla gözleri açılmış bütün o sahabe efendilerimizin yüreklerine sekinet indiriyor. Gözler çakmak çakmak bakmaya başlıyor yani. Hani sadırları genişliyor tabiri caizse ve böyle atılmaya hazır küheylanlara dönüşüyorlar. Hatta içlerinden bir tanesi genç dayanamıyor ve atıyla fırlıyor öne doğru. Ve dönüyor diyor ki ben diyor Resulullah'a gidiyorum. Onunla görüşeceğim yani çünkü vefat etmiş Efendimiz. bana bir mesaj, onunla ona mesaj gönderecek var mı diyor. Ben ona gidiyorum şimdi diyor. Şimdi normalde ya dur geri dur, hep beraber saldıracağız da diyebilirsiniz ordu komutanı olarak. Ebu Ubeyde bin Cerrah hemen o da meydana fırlıyor ve diyor ki git diyor. Git Resulullah'a selam söyle. Ne vaat ettiyse onu bulduk, başkasını değil diyor. Allah evet. ve Resulü ne vaat ettiyse onu bulduk, başkasını değil. Git selam söyle diyor ve genç orada şehit oluyor. Böyle bir haleti ruhiye içinde o işte imanlarını arttıran o tekbir sesleri oluyor, o salah sesleri oluyor.
Şunu söyleyebilir miyiz? Bu F-16'ları kullanırken bu hainler, asker kılıklılar F-16'ların oluşturduğu ses rezonansını bir korku unsuru olarak
ses bombaları patlatmışlar. Evet.
Fakat şunu söyleyelim. F-16'ların ses rezonansını Allahu Ekber'in ses rezonansı yenmiştir.
Evet, evet doğru.
Bir şey daha biliyorum ben. Ben o hadis-i şerifi duymuştum. Fakat birkaç yerde de böyle ya bunu acaba sahih midir vesaire midir tartışmaları falan görmüştüm. Sonra aklıma tekrar geldi. Efendimiz buyuruyor ki Rumuzul Hadis'te geçiyor bu. Bir yangın gördüğünüz zaman Allahu Ekber diyerek tekrar tekrar tekbir alınız. Zira tekbir yangını söndürür. İnsanlar da yani bunun yorumunu yaparken ya işte itfaiyeye ne gerek var o zaman falan diyerek. Evet, demek ki onun tecellisi bu büyük yangınmış.
Evet.
Bunu gördük. O hakikaten o tekbirler bu ülkedeki hatta ümmetin başındaki büyük yangını söndürdüler. Bundan sonra bu hadise bakanlar böyle tekrar bir yorumlasınlar bakalım.
Hocam az önce Lütfü abi de bahsetti. Bu tankların karşısında, darbecilerin karşısında duran arkadaşlarımızın, abilerimizin, kardeşlerimizin cesaretinden bahsettik. Şimdi bunun bir de zıttı olarak o anda bir içerisinde korku oluşanlar olabilir değil mi? Yani mesela yani daha fazla gidemez ya da o an o hissiyata kapılamaz. Bunu bir sormak istiyorum. Çünkü bizim çevreden olan bir arkadaşla görüşmüştük dergimiz için geçtiğimiz ay. Muhammed Emin Tekin'le görüşmüştük. İlahiyat okuyordu. Ona ben sormuştum. Muhammed demiştim sen hani nasıl sokağa çıktın? Nasıl bir
Muhammed'i anlat. Kim Muhammed?
Muhammed Emin Tekin.
O parmağını kaldırarak evet, şimdi, yanındaki evet. yanındaki öteki yanındaki vurulurken kolunu kaldırıp evet. parmağını kaldırıp tanka hiç sabit kalarak meydan okuyan çocuk değil mi o?
Evet.
Sonra o kolundan vuruluyor.
Kolundan vuruluyor hocam. Tabii ilk haber alıyorlar sosyal medyadan, Twitter'dan görüyorlar. Hemen daha sokağa çıkın böyle bir olay var denmeden sokağa çıkıyorlar. Sonrasında hocam bu arkadaşımız ayrılıyor yurttan. Yurttan ayrıldıktan sonra köprüye doğru gidiyorlar arkadaşları. İlk Kısıklı üzerinden hareket ediyorlar. Sonra köprüye gidiyorlar. Köprüye gittikleri zaman tabii ben hani onu çok merak ediyorum. Ben de köprüye gitmiştim arkadaşlarımızla ama ondaki hissiyat demek ki bende tam vuku bulmadı. Onu da merak ettim yani sen nasıl bir şey hissettin diye. Abi diyor tanka gördük diyor karşımızdaydı diyor. Tam ateş açtılar diyor. O an diyor hiçbir şey hani siz bahsettiniz ya abi. Hiçbir şey hatırlamıyorum diyor sanki diyor yani böyle.
Şimdi bir Musa Efendimizin Ömer abi de hatırlar bir şeyi vardır. Hani bir yangın olur. Yangına kimisi bakmak için gider. Kimisi buradan bir mal kaçırayım diye gider. Kimisi samimi niyetle gerçekten oradan bir şeyler yani yangın var kurtarabileceğimiz bir şey olabilir mi diye gider. Kimisi sırf tamamen temaşa olsun. Ya bir gürültü var ne oluyor falan filan diye merak sahibi.
Depremde de öyle olmuş.
Depremde öyle. Şimdi ben de bu hadiseyi öyle görüyorum. Gerçekten o işi duyduğu andan itibaren ben şehit olmak için gidiyorum diyenler oldu. İşte Halil Kamtarcı bir tanesi mesela.
Evet.
Ben şehit olmak için gideceğim deyip ailesine o noktada helalleşip iki rekat namazını kılıp çıkanlar. Böyle bu şekilde gidenler vardı birinci grup. Bunlar muhtemelen hani o ayet-i kerimede geçiyor ya. Ayağa kalkanlar, yürüyenler, cihad için hareket edenler oturanlardan daha faziletlidir. Onların bir kat daha derecesi vardır diye. Bir tamamen ya gerçekten şey yapmalıyız, buna ön almalıyız ama ya kendimizi de koruyalım kardeşim şeklinde gidenler oldu. Hiç bir şekilde böyle tereddüdü, endişeyi görüp ya çıkmamak lazım. Yani kendi elimizle kendimizi tehlikeye atmayayım diye yorumda bulunanlar oldu. Yine çıkıp ATM'lere, ekmek fırınlarına ya da benzin istasyonlarına bundan sonra ne olacağı belli olmaz diye çıkanlar oldu. Yine çıkıp bizim halka Telekom'da mesela anlatıyorlar. Acıbadem'de muhtarın vurulma sahnesi sırasında evlerden de ateş açanlar olmuş oradaki kalabalığa. Asker ateş açıyor, evlerden de ateş açanlar oluyor. Yani böyle bir
Darbe karşıtlarına.
Evet, evet, darbe karşıtlarına da. Yani bu askerin kalkışması, biz de askerden yanayız. Dolayısıyla öyle görüntüler de çıktı. Birkaç tane böyle evet, halka karşı
alkışlayanlar vardı.
Alkışlayanlar oldu özellikle. Efendim, şey yapanlar oldu. Dolayısıyla böyle 6-7 tane grup var. Bunları iyi görmek lazım hakikaten. Kim nerededir, nasıldır onu işte herkes kendisi vicdanıyla tartsın, ölçsün, biçsin. Ona kimsenin diyecek bir şey yok. Ben oradaydım, şuradaydım, buradaydım. Herkes kendi hissiyatıyla onu ölçsün, biçsin. Ama bizim görmemiz gereken o ilk safta hakikaten şehit olmak için çıkıyorum diyen, onlar zaten ecirlerini aldılar. Oraya çıkıp da ben vazifem var, bir şey yapmam lazım ama canım da koruyayım diyenler de muhtemelen vazifelerini yaptılar. Fakat birazcık meydan şimdi bu işin goy goycularına kalmış gibi geliyor bana Mehmet abi.
Evet.
Yani evet, o ilk vazifesini yapanların bir nevi destanını yazmak da belki tamam, o da lazım, onu da söylemek lazım ama yani bu işin sözden çok o halle, davranışla olduğunu biz o gece zaten gördük yani.
Şöyle bir ayet siz söylerseniz, yani bu ümmete önder olacak, ümmete imam olacak.
Ece'anne lil muttakine evet, imama. Evet.
Şimdi onların vasfını ifade ederken biz hep hem peygamberlerde olmazsa olmaz, sonra öndere imam olacak kişilerde, Allah dostlarında, liderlik yapacak insanlarda olmazsa olmaz üç tane şart biliyoruz. Bunun bir tanesi akıl, bir tanesi cesaret, bir tanesi de cömertlik.
Hayır yani, şey diyor, Ahmet Rufai'nin sözü sanki
evet,
o.
Evet.
Diyor, Allah dostu diyor şu üç özelliği olmayan Allah dostu
mesela
olamaz.
Mesela hiçbir peygamber veya Allah dostu cimri olamaz, korkak olamaz.
Ahmak da olamaz.
Ahmak olamaz.
Evet.
Bu üçünün kamil seviyede, yüksek seviyede olması lazım. Burada şunu görüyoruz. Akıl var mıydı? Demin söylediniz. Yani saat 11'le çıkanla, Cumhurbaşkanı'nın açıklamasından sonra çıkanla, ondan milyonlar döküldükten sonra çıkanla, iki gün sonra kutlamaya giden arasında bir fark var. Onu ifade ettiniz değil
kesinlikle
mi?
Kesinlikle onu söylüyorum.
Şimdi bu akıldır işte. İdraktır. Bu ferasettir. Bir, bunu bir yere koyalım. İki, cesaret. Malum. Cesaret. Hiçbir şey düşünmeden. Hani diyor ya, arkama sağma soluma bakmadan kim var mı deyince ben varım diyen insanlar. Bu cesarettir. Hem de öyle bir cesarettir ki.
En büyük cömertliktir.
En büyük cesarettir. Cömertliğe geleceğim. İkincisi cömertliktir dediğiniz gibi. Bir insan milyar dolarlar bile verebilir. Ama insanın en kıymetli şeyi nedir?
Canıdır.
Canını feda etti bu insanlar. Demek ki akıl, cömertlik, cesaret bundan sonra bu ümmete imam olacak kişilerin özelliği işte
önderlik
bunlar.
Böyle bir şey.
Önderlik böyle evet, bir şey. Bunu yapamayan da önderliği kaybetmiştir.
Evet, evet.
Şimdi o zaman bu hani korkuyla alakalı nasıl bir şey söyleyebiliriz hocam? Yani adam mesela tankı gördüğü zaman dediğiniz gibi farklı farklı Lütfü abi kademelerde hissiyatlara kapılabiliyor ama yani onun beni öldürmesi, yani benim yok olmam acaba çok daha fazla bir şey mi ifade ediyor o an benim için? Yani ben yokum, bundan sonra olmayacağım. Yani darbede ya da geride bıraktıklarımda yani hiçbir şekilde aklına gelmiyor mu insanın acaba?
Şimdi bak, şehitin, şehit kelimesinin manası nedir? Şehit kelimesi.
Şahit.
Şahit olan demek evet, ama şahit var, niye şehit var bir de?
Evet.
Şehit bütün canıyla, her şeyiyle şahit olan. Yani şahitliğin en üst boyutu. O artık görmüş görüleceği ve canını vermiş. Canını verdiği için de görmüş birçok şeyi. Ve bu o anlamda şahitliğin en üst zirvesi. Allah bizi bu dünyaya şahit olalım diye gönderdi. Yani bu ümmete şahit, ümmetin içinde şahitler olalım diye, insanlığın içinde şahitler olalım diye gönderdi. Şehitlik bu anlamda bu dünyadan maksadın, muradın, Allah'ın hakkımızdaki muradının ne olduğunu anlamak noktasında bize verilebilecek en kıymetli metayı, yani canımızı verip de onun akabinde gözüken manzaraya şahit olan manasınadır şehit. Yani bu anlamda şehitlik işte
büyük bir nasiptir.
Büyük bir nasiptir ama bir de şahitliğin en üst zirvesidir. Şimdi senin bu korku dediğin şeye geleceğim şimdi. Hı hı. Bu işte şahitliğin derece derece, yani kademe kademe şeyi var. Kimisi ben sadece bir an gördüm, bir şey parladı gibi gördüm diyor. Kimisi öyle görmüş ki şehit olmuş artık yani. Ve dönüyor o bütün kendisine verilen nimete rağmen diyor ki ya Rabbi beni tekrar diyor canımı ver de ben gideyim tekrar senin için şehit olayım. Bu o kadar muazzez bir şey ki dünyadaki yani cennetteki hani dönüp de ya orası bizim bütün gayeyi hayalimiz orası değil mi? Ama o bile Allah'ın kendisine bahşettiği o lezzetin yanında bir hükmüne geliyor ki diyor ki beni geri gönder ben tekrar şehit olayım. Senin için tekrar canımı vereyim bin defa böyle olmayı arzu ederim diyen bir şahitlik düzeyi bu. Bu bir tarafta dursun. Bir altı ne? İşte dediğim gibi ya kenarda ben işte efendim durayım da canım biraz. Onun da bir şahitliği var aslında. O da bir şeylerin farkında ama bu şehitlik gibi olmuyor işte o şahitlik düzeyi. Hani korkanlara gel işte o da bir şey görmüş ama ya acaba gördün mü görmedin mi gibi. İşte ben birazcık şahitlikle bunu ilişkilendiriyorum. Bu insandan insana da değişir. Nasiptir bir de. Nasip meselesidir. Evet. Gerçekten şimdi demin Mehmet abi bahsetti. Evet. 5 dakikayla şehitliği kaçırdığım diyen arkadaş nerede?
Evet.
Bir taraftan da ATM'ye koşan, benzine doldurmaya giden adam nerede yani?
Veya şey aslında Salihciğim sen bir şey söyledin orada. Dedin ki yani yok olma dedin. Hı. Ben hep bu varlık ve yokluk metaforunu yani tasavvufi bir izah olsun. Haddimize değil ama yani aklımıza geldiği için söylüyorum. Bir hiçlik meselesi vardır bizde aslında. Var olmak ve yok olmak dedin ya sen. O şehitlik yok olmak değildir aslında. Var olmaya koşmaktır. Aslında bu bizim nefi ispat dediğimiz şey var ya. O mertebe. Öyle bir şey ki biz dünyadaki her şeyin varlığını zıddıyla biliriz. Zıddıyla biliriz. İşte ışık karanlıkla bilinir. Güzellik çirkinlikle bilinir. Zenginlik yoksullukla bilinir. Alçaklık yükseklikle bilinir. Peki varlığın zıddı neyle bilinecek? Yokluk ve hiçlikle bilinecek. Peki mutlak varlık nasıl bilinecek?
Ki Allah'a aittir.
Ki Allah'a aittir ve yokluk izafe edilemez. Onu nerede bileceğiz? Kendi nefsimizin hiçliği ve yokluğunda bileceğiz. O aslında o hiçlik ve yokluk varlık iddiasıyla değil, hiçlik ve yokluk iddiasıyla senin dediğin gibi şehadete koşanlar asıl varlığa ulaştılar. Niyetler amellerden hayırlıdır. Şehit olma niyetiyle çıkanlar da belki şehitliğe kavuşmadılar ama ayrı bir makama kavuştular. Ve onlar gazidirler. Ama gazilik bir anlık bir şey değildir. Şimdi sen de gazisin değil mi? Çıktın oraya niyetine göre. Ama aynı bir hacı olmak gibi. Nasıl ki hacı olan bir insandan hayatının sonrasında farklı şeyler beklenir. Bugün o gazi olan insanlardan da bu ümmet farklı şeyler bekliyor.
İşte tam burada belki bunları konuşmamız lazım biraz Salihciğim. Evet. Yani 15 Temmuz sonrası. Hakikaten ben dünyanın değiştiğini düşünüyorum. Bizim içinde, Türkiye içinde, alem içinde. Gerçekten yepyeni bir başlangıcın.
Yeni bir dünya.
Yeni bir dünya doğdu. Evet bu şey.
Öyle diyorlar.
Erbakan Hoca'nın şeyi değil
yok, mi? Yok ötekiler diyordu.
Öyle mi diyorlardı?
Hani tamam. Diyordulardı ya olimpiyatlarda yeni
bir. Ama Erbakan Hoca da hep yeni bir dünya kurulacak evet, diye. Allah rahmet eylesin Erbakan Hoca'ya da.
Allah rahmet eylesin.
Şimdi yeni bir dünya hakikaten kuruldu diye bakıyorum ben. Veya kurulacaksa da artık bu milat olarak.
En gelecek. Azından bizim içimizde yeni bir dünya kuruldu. Heh, bana ne öteki dünyadan. Heh,
zaten bu mesele budur abi. Şimdi bazen diyorlar ki abi dünya bizi bekliyor diyorsun. Diyorlar mesela. Evet. Şimdi özellikle Afrika ile ilgili. Arkadaşlarımız hep dedik ki ya kardeşim hakikaten dünya bizi bekliyor. Haritadan yer beğeneceğin günler gelecek. Haritaya elini koyacaksın parmağını. Diyeceksin ki ben buraya gitmek istiyorum. Gideceksin ve orada hizmet edeceksin. İşte abi sen bu kadar etrafımız ateş çemberiyken, bu kadar efendim zayıflık içerisindeyken, şunu yapamazken, bunu yapamazken güncel politikadan örnekler veriyorlar.
İşte niye gidiyorsunuz?
Sen neyin dünyanın beklediğini söylüyorsun. Kardeşim bu dünyanın bizi beklediği ifadesi senin kendi içindeki dünyayı kurmanla mümkün olan bir şey yani. Bu seninle alakalı bir şey. Afrika ile ilgili de oraya kardeşlerimizi gönderirken kalbimizin karasına gidiyoruz dedik biz. Yani biz kalbimizin karasına gidiyoruz ve kalbimizin karasına gittik. Kendisini fetheden insan dünyayı fethedecek kıvama gelmiştir zaten.
Aslında oradaki acı doyurmaya değil kendi açlığımızı doyurmaya gittik.
Aynen öyle. Bu anlamda da insanın kendisinden başka fethedeceği daha büyük bir alem yoktur. insanın kendisini keşfedeceği daha zengin ve heyecan verici bir efendim dünya da yoktur. Bu bizim kendimizle ilgili bir mücadeledir. Aslında herkes kendisi için çalışıyor bu anlamda. Kendi ahiretimiz için çalışıyoruz kuzum diyen Allah dostunun ifadesi de budur yani bence. Bu çerçeveden baktığımız zaman biz acaba Mehmet abi, ben Mehmet abiye birazcık topu atayım diye buyurun, bu girişi yapıyorum aslında. Bizim kendimize ait vazifelerimiz, yani burada bir gencin, ortalama bir gencin, bir gazinin öyle diyelim. 15 Temmuz çünkü derece derece herkesi gazi yapmıştır. Ve ben bundan sonra çok büyük bir savaşın içinde olduğumuzu, bak başladığını falan demiyorum, zaten içindeyiz savaşın. 3. Dünya Savaşı fiilen yürüyor. Amerika'sı, Avrupa'sı bizi boğmak için, kendi düzenlerindeki o eski bildikleri yere oturtmak için büyük bir efendim gayretin içerisindeler. Bunun her gün farklı bir emaresi çıkıyor ortaya zaten. Bizim acaba eskisi gibi olma lüksümüz var mı? Bundan sonraki süreçte nasıl olmalıyız? Bize düşen vazife nedir? Birim olarak, gençler olarak söylüyorum yani. Burası genç zamanı, evet, gençler dinliyorlar. Evet. Herhangi evinde oturan şu an bir genç kardeşimiz, 15 Temmuz'dan bu manada nasıl bir ders çıkartmalı?
Ve bunu soruyorlar abi gerçekten.
Evet. Ben ne yapmalıyım bundan sonra? Sorusunu nasıl cevaplamalı Mehmet abi?
Evet. Bu hakikaten büyük bir sorumluluk yükledi bize. Yani biz tarihi background'ına baktığımızda doğrudur. Bu 100 sene evvelin yarım kalmış bir hesabını tamamlama çalışmasıydı aslında. Daha da ileri giderseniz, hani onların tabiriyle söyleyelim, son Haçlı ordusu Boğaz durağında durduruldu diyelim.
Çanakkale'yi bak, Çanakkale'yi geçmişler, Boğaz'a evet, kadar gelmişler yani aslında. Bu çok önemli bir şey.
Çanakkale Savaşı'nı verdikten sonra biz İstanbul'u işgal ettiler.
Evet.
Kurtuluş Savaşı'nı verdikten sonra yani işte ne kadar o Osmanlı bakiyesinde bizi hapsetmeye çalıştılar. Seyir ve Sykes-Picot.
Aslında Sevr'i canlandırmak.
Seyir ve Sykes-Picot'un yarım kalmış şeyidir. Niye? Ekim devrimi 1917'de olunca aslında bunların istediği şey gerçekleşmemiş oluyor. Yaralıyı tam öldüreceklerdi. O yaralı hasta adamı tam öldüreceklerdi. Evet. Hasta adamı öldüremediler. Hasta adamı 100 sene sonra öldürmeye çalıştılar. Onu da nasıl çalıştılar? Yine tarihsel bir background'tır. Truva atıyla öldürmeye çalıştılar. Bu aynı zamanda bir Helen Truva mücadelesidir de.
Evet.
Hani Fatih söylüyordu ya İstanbul'u aldığında. Evet. Truva'nın intikamını aldım. Truva'nın intikamı. O Truva tekrar bugün geldi. Yarım bıraktığı işi tamamlamaya çalışırken. Burada böyle bir sorumluluk var üstümüzde. 100 sene sonra bu haritalar yeniden çizilecek.
O zaman buradan şu sonuç çıkartabilir miyiz abi? Demek ki çok ciddi bir tarih bilinci ve tarih felsefesine sahip
muhakkak,
olmamız gerekiyor. Tarih okumaları yapmamız gerekiyor. Mesela Sykes-Picot'u, Sevr'i, Mondros'u,
Kutülemare'yi, Medine savunmasını,
Abdülhamid'i
bir kadro hareketini,
daha olarak,
kadro
İttihat Terakki'yi, bunların hepsini ciddi öğrenmesi gerekiyor kardeşlerimizin, evet, arkadaşlarımızın, genç kardeşlerimizin özellikle. Ve bu anlamda okumalar yapmak, tarih felsefesi öğrenmek, tarih tekerrür ediyor.
Evet.
İnsanlar arasında zamanı Cenab-ı Hak döndürüp duruyor. Ve bu anlamda da gerçekten insan çünkü aynı. Bir de üzerimizdeki emeller aynı. Bizi bir şekilde boğmak. Çünkü biz en büyük suçu ne zaman işledik? Asya'dan Anadolu'ya geçip, hatta onu da aşıp Avrupa içlerine kadar. Çünkü Avrupa'nın, Avrupa Birliği projesinin aslında altında yatan temel korku Türk korkusudur. Osmanlı korkusudur. Avrupa Birliği gibi bir proje varsa bu aslında ta Osmanlı'dan beri gelen o akıncıların,
evet,
ta Viyana'nın ötesinde Fransa'ya kadar yapmış oldukları akınların ortaya çıkarttığı bir kokudur, korkudur bu. Bu bilinç altında duruyor hala. Ve bu çerçevede ortaya konan planlar aslında bizi Asya steplerine geri göndermek şeklindeki, evet, bir mücadeledir. Yani dikkat edin, Osmanlı hep yönünü batıya doğru döndürmüş ve hep oraya doğru. Kızıl elma nedir aslında bir metafor olarak?
Evet.
Sen Augustus'un kilisesinde, Roma'da, kubbede bir küredir, bir altın toptur. Yani Osmanlı Fatih ecdadımız İstanbul'dan sonra bir Roma'ya, peygamber müjdesi olarak hep Roma'yı gözünün önünde tutmuş.
Evet.
Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem müjdelemiş, Konstantinopil, İstanbul ve Roma fethedilecek. Yıllar sonra sahabe-i kiram hazaratının birçoğu gidip de işte mesela Abdullah İbni Amr İbni As kalmış. Yanında şeyi var, Sayfetüs Sadıkası var. Efendimiz'den duyduklarını kaydettiği bir şeydir o, metindir. Sahabe, yani hadis kitabı yani. Ne yazıyorsun sen demiş Efendimiz. Şikayet edince kendisine, bu sizden duyduklarını yazıyor, bu Kur'an'da karışabilir ya Resulullah diye şikayet ediyorlar. Ne yazıyorsun diye Efendimiz soruyor. Sizden duyduğumu yazıyorum ya Resulullah diyor. Yaz diyor, bu ağızdan vallahi yanlış bir şey çıkmaz. Sadık çıkar ne çıkarsa diye. O yüzden Sayfetü Sadıka adını koyuyor o hadis kitabına. Orada bir gün otururlarken geliyorlar tabiinden insanlar. Ey Allah Resulü'nün aziz sahabisi, sen bilirsin diyorlar. Efendimiz neyi önce söyledi, müjdeledi? Konstantinopol'ü mü?
Roma mı?
Roma'yı mı? Biliyorlar çünkü böyle bir müjde var.
Evet.
Bir dakika, Sayfetü Sadıka'ma bakayım diyor. Çıkartıyor, bakıyor, diyor ki evet diyor, Resulullah ikisinin de fethedileceğini müjdeledi. Ama önce müjdelediği Konstantinopol'dür. Şimdi ecdat bunu yapmış, Konstantinopol'ü almış, İstanbul yapmış, İslambol yapmış, sonra Roma demiş. Fatih o noktada da yine peygamber müjdesine dahil olmak için. Şimdi hepimizin önünde böyle bir vazife var.
Evet.
Roma fethedilecek. Roma neresidir bugün? New York mudur? Yoksa Londra mıdır? Brüksel midir? Onu herkes kendi içine düşünsün, taşınsın, tartışsın. Onu başka bir zaman da konuşabiliriz. Ama bugün bizim böyle bir mücadelemiz var. Bir böyle gayemiz var ve bu gayemizi onlar bizden daha iyi biliyorlar. Çünkü bunlar ne zaman asıllarına dönerlerse bu gayeleri için tekrar önümüze çıkacaklar, bunun farkındalar. Bu yüzden bizi diriltmemek, ayağa kaldırmamak bütün mücadeleleri. Demek ki bizim Mehmet abinin söylediğinden benim çıkarttığım o, ilk planda yapmamız gereken tarihimizi iyi öğrenmek, tarih felsefesini iyi anlamak ve bu noktada bir şuur sahibi olmak.
Peygamberimiz İstanbul'u işaret etti. Diğer tarafta ne bekliyor? Peygamberin söylediğinin karşısında bir mücadele içinde. Onlar da İstanbul'u tekrar geri almaktan vazgeçmeyeceklerdir. Endülüs 800-850 sene sonra geri alındı. İstanbul'da 550 senedir buradayız daha.
Evet.
Tamam mı? Onun için İstanbul önemli. Ankara işte başkent. Yani niye Ankara kadar İstanbul'da daha büyük bir mücadele oldu?
İşgal etmeye çalıştılar.
Yani evet. Yani o işarete binaen, evet. Onlar da bunu biliyorlar. Biz de bunu biliyoruz. Biraz metafor falan bahsediyor. Ben onu birkaç defa söylemiştim. Mesela bu darbe, 15 Temmuz gecesi dediğimizde, darbe dediğimizde aklımıza gelen ilk resim nedir diye sorduğumda, doğrusu benim aklıma şu resim geliyor. Boğaz Köprüsü tek taraflı olarak kesilmiş. Önünde onu açmaya çalışan insanlar var Asya tarafında. Avrupa'ya geçiş tamamen Turvatları tarafından kapatılmış. Böyle bir resim. Baktığınızda ya bu ilk planda neden bunu Asya'dan Avrupa'ya geçiş kesmişler? Bunda bir işaret var.
Ezoterik bir anlam var.
Ezoterik bir anlam
gelmeyin
var burada.
Diyorlar, gidemezsiniz.
Burada buraya geçemezsiniz diyorlar bize. Tek taraflı kesmişler. İkinci bir işaret bana göre... mesela sabaha karşı meclise bomba atıldı. Sabaha karşı, yani güneş doğduktan sonraydı.
Altı falandı galiba,
evet.
Değil mi?
Ya işbirliğiydi orada. WhatsApp yazışmalarında da adamlar geri çekiliyorlar. Hepsi kaçmaya çalışıyor. O sırada meclise niye bomba atarsın? Meclis neyi temsil eder? Meclis milleti temsil eder.
Tabii.
Demek ki bu adam diyor ki bize, benim milletle bu işim bitti artık burada. Burada milletle bu işim bitti. Bu bombayı da atarak bana onu söylüyor. Sonraki açıklamalarda işte beni Batı yargılasın. Benim hükmümü Batı versin. Ne verirse razıyım. Veya Batı gelsin buraya müdahale etsin derken bugünkü resmi söylüyorlar aslında bize. Tamam mı? Bizim bu milletle işimiz bitmiştir. Artık tamamen oradan bir takım kurguları yapacağız demek istiyorlar.
Kaderini ayırdı yani.
O zaman tamamen. Mesela evet. Erdoğan'a yapılmak istenen hani suikast girişimi de o esnada yani oteline falan saldırı düzenlendi.
Evet, evet.
Onun da öyle bir anlamı var mıdır hocam?
Tabii onun farklı anlamları da var. Fakat biz tam netliğe kavuşmadığı için bilemiyoruz. Orada şundan bahsediliyor. Ya işte biri diyor ki işte orada öldürelim. Biri diyor, öteki diyor ki hayır sersemletelim. Ne dediğini bilmez hale gelsin. Ve o altınlarla, dolar yığınlarıyla bir resmini çekelim. Milletin gözünden düşürelim. Şeyi var, tereddüdü var orada.
Hatta hemen sosyal medyadan bir şey yapmışlardı. Propaganda yapmışlardı. Yani Almanya'ya sığınma
kaçıyor talebi, zaten.
Kaçıyor. Yunanistan'a
gitti. Jetle kaçarken yakalandı. Dalaman'a inen bir jetten bahsediliyor. Onun içinin altın ve dolar yüklü olduğundan bahsediliyor. Ve onların görüntüleri çıktı. Kameraları ters çeviriyorlar. 15 dakika bekliyorlar ve ayrılıyorlar artık Dalaman'a gelmeyecek diye. Aslında Dalaman'a uçak indiği anda derdest edip o jetin içine koyup Almanya'ya kaçarken yakalandı. İşte paralarla, altınlarla. Zaten biz bu hikayeyi nereden biliyoruz? Bu diktatör söylemi, bu saray söylemi, bu hanedan söylemi ne kadar zamandır var? 2004'ten beri değil, 2007'den beri değil, son 2011'den beri değil. Son 2-3 senedir var. Değil mi? Bunu, bu söylemi, bir Çavuşescu söylemini, bir farklı bir şeyi bize dayatmaya çalıştılar her gün.
Yani diyorlar ki işte bu bir şeydir, efendim spontane gelişmiş. Kesinlikle değil.
Halkı diktatörden son kurtarıyoruz
iki,
söylemi.
Evet, son 2 senedir, 3 senedir çok ciddi planlanmış PR'ıyla, evet. Bu tür işte efendim...
Ayakkabı kutularıyla.
Evet, her şeyle özel planlanmış bir kurgu. Ama işte Cenab-ı Hak ayaklarına dolandırdı.
Yani. Evet, evet. Yani orada biz, yani bu mümkün değil, bu insanın kendi tedbirleriyle vesairesiyle falanıyla filanıyla bundan kurtulması. Ama hani diyor ki işte göklerden inen bir karar vardır.
Şimdi bir şey, hani bir metaforik anlamlardan gidiyoruz. Aslında ne yapmamız gerekiyor sorusunu cevaplamak için buradayız belki, ama ona da dolaylı cevaplar vermiş oluyoruz. Benim de şöyle bir yorumum var Mehmet abi. Geçen hafta onu konuşmuştuk aslında. Bu arkadaşlar, bu hainler hayatları boyunca hep elitlere çalıştılar.
Doğru.
%1'lere çalıştılar.
Doğru.
Dediler ki bu çocuk zeki midir? Biz onu alalım. Marabalar, biraz daha orta vasat zekalar, şöyle çalışkan olmayan haylaz haşarılar, bunları kenara bıraktılar. Ve hep elitlerin,
zenginlerin ve güç sahiplerinin
çocuklarını oynadılar ki bu şekilde bir efendim elit tabakayı ele geçirip efendim şey yapmak. Bu bir seçilmişlik kavramını da tırnak içinde kutsiler, yani ve hatta şöyle bir edepsizlik de yaparak örnekleri kendinden bir hareket diyerek, kendilerini İslam tarihinden de kopartarak,
geleneği tamamen reddedip
bir tarafa atarak, yani senin şimdi örneğin İslam tarihinde yoksa, sahabede yoksa, aziz peygamberimizin hayatında yoksa, sen zaten nevzuhursun, sen zaten bid'atsın, sen zaten efendim sonradan girmesin ve dalaletsin yani. Haza külliyen dalaletsin sen yani. Böyle bir halet-i ruhiye içerisinde abi, bunlar elitçilik yaptılar ve o gece Allah kendisinin ekmek parasını, gündeliğini kazanan o sabri gibiler, tankın altına yatan sabri gibiler, ki marabadır onlar, belki gündelikçilerdir, Allah marabalarla bu elitlerin ortaya koydukları planı, kurguyu darmadağın etti.
Aslında soruları vermedikleri, burs vermedikleri, yurtlarını almadıkları, eledikleri adamları karşılarına çıkardı.
Evet.
Burada da şu var, hep böyle bir söylem vardı. Türkiye gibi bir ülkeyi 18-20 bin kişiyle yönetirsiniz. Değil mi? Böyle bir söylem vardı hep. Hı hı. Köşe başlarını tutmuş. Dikkat ederseniz zaten hep işte personel daireleri tutulmuş, yaverler tutulmuş, özel kalemler tutulmuş.
Bir de halk koyun gibidir, çıkmaz o gece.
Yani halk bilmiyorum, zaten siyaset hiçbir şey yapamaz.
Siyaset teorisi biliyoruz, çıkmazlar
biz
onlar.
Biz bu 20 bini koyarız, altına da bir 200 bin koyarız. Bunların numaraları var. Mesela o 20 bin dedikleri 5 numara dedikleri adam herhalde. Hmm. 4 numara bu 200 bin kişi, bir de 3 numara o 2 milyon kişiyle işi bitiririz dediler. Ama alttaki o 75 milyonu hesap etmediler.
Çünkü
bunun hesabını yapmadılar.
Dediğiniz gibi abi.
Ben,
sokağa çıkmaz diyorlar.
Lütfü hocam, siz dediniz ya ben bunun kendinden menkul olduğunu düşünmüyorum. Az çok siz söylediniz seçkinci, çok elitist. Az adamla diyelim ki 6,5 milyar insanı 15 milyon kişiyle idare etme mantığı, tamamen seçilmiş olma mantığı nereye dayanır?
Belli
malum.
Evet.
İkincisi, siz de benden iyi bilirsiniz. Bu İslami silsile içinde böyle ağlama seanslarıyla, ağlama rezonanslarıyla bir takım duyguları harekete geçirerek insanları illüzyon etme, para toplarken bunu yapma, insanları inandırırken bunu yapma, böyle bir tarihsel şeyin örneğini biliyor musunuz siz?
Kesinlikle yok.
Evet. Ben size bir hatıramı anlatayım. Siz de vardınız belki. Aşağı yukarı bir 20 sene olmuştur. İnegöl'de. O zamanlar çok büyük böyle toplantılar olmazdı, sohbetler olmazdı. İnegöl'de bir fabrika, mobilya fabrikasındayız. 2000 kişilik bir grup gelmiş. Çoğu Anadolu'dan gelmiş böyle. Sonra böyle hareketli bir şey söylenmeye başlandı. İlahi söylenmeye başlandı. Orada da insanlar böyle coşmaya başladılar. Bizim de alışkın olmadığımız bir şeydi. Bir kısmı ağlamaya başladılar. Hemen Musa Efendi Hazretleri sert bir şekilde yanındakine susturdu. İlahi susturdu. Kur'an okuyun dedi. Kur'an okunmaya başlandı. Herkes teskin oldu. Sakinleşti. Ondan sonra sohbete geçildi. Bu bizim metodumuz budur. Bizim metodumuzda insanları ayırma var mıdır? Fakire daha çok gidersin. Değil mi? Ümmete daha çok ulaşmaya topluluklara çalışırsın. Değil böyle kendini bir yere hapsedip başkasına hiçbir şekilde açılmama. Bunlar ama bunların birilerinde olduğunu biz biliyoruz. Siz Amerika'da yok mu böyle seanslar? Bunun altında başka bir şey var. Kendinden menkul değil.
Bu aslında abi tarafından baktığınız zaman belli bir ırka dayanıyor. Bugün dünyanın anasını ağlatan gerçekten. Her böyle baktığınız şeyde, bu da yine Erbakan hocamızı rahmetle anmaktan geçemeyeceğim. Çünkü o da hep o lobiye dayandırırdı bütün işleri. Ki doğru tespit yani. Hoca da son cümleyi son, yani en başta söyleyen bir doğrucuydu. Allah gani gani rahmet eylesin. Şimdi bu elitist tavır, yani onların işte bir takım mason localarında toplumun böyle önde gelenlerini seçip bir takım seanslarla onları belli ritüeller yaptırarak bir kıvama, bir politikaya, bir yöne sürüklemeleri gerçekten işte dünya tarihi boyunca olmuş ve bunların da ondan tevarüz ettikleri bir şeydi. Bu 2x2=4. Fakat işin şey tarafı, daha böyle tehlikeli tarafı, daha mahsurlu tarafı, bunlar kendilerinin o hep %1'leri, elitleri, seçkin çocukları, bunları seçerek ve kendi oluşturdukları o çerçeve içerisinde onları sadece birbirleriyle temas içerisinde olan insanlar haline getirerek en evvela cemaatten koparttılar. Camiye gitmezdi bunlar hiç kesinlikle. Camiye gitmezlerdi. Diğer İslami teşekküllerden ve cemaatlerden koparttılar. Ve kendi aralarında bunun aslında tam tabiri bugün İsmail Kılıç Arslan da Yeni Şafak'ta yazmış. Külttür. Külttür. Yani kült. Kendi içerisindeki hakikati sadece kendi sözcüleriyle dillendirerek, topluma açmayarak, toplumdaki farklı seslerin duyulmasını engelleyerek, tedavüldeki o söylemle sürekli birbirlerini yorumlayan, birbirlerini efendim gaza getiren tabiri caizse bir zihniyet bir müddet sonra hakikaten psikolojik bir vaka haline dönüşüyor. O vakada sadece kendi dinlediği o insanın ağlama seanslarıyla ortaya koyduğu din anlayışı, diğer bütün din anlayışlarının batıllığı zımnen ona ifade ediliyor. Belli bazı kitapları oku, belli bazı isimleri dinle, belli bazı efendim insanlarla bir arada bulun. Her gidişin gelişin takipte, kayıt altında. Hmm. Mesela biz biliyoruz, bir efendim buraya bunlara girmesi istenen ya da hani kafalamak istedikleri çocuğu bir başkasını getirinceye kadar iki kişiye takip ettiriyorlar. Böyle yöntemleri var yani. Bu süreç içerisinde işte aynı kasetleri dinliyorsun, aynı sözlere muhatapsın, sürekli bir çevre içerisinde belli bazı insanlarla muhatap oluyorsun. Bir müddet sonra hakikaten bir psikolojik vaka haline dönüşüyorsun. Ve ortaya da hakikaten
sorgulamayan,
grup narsizmi diyebileceğimiz, kendisinden başkasını beğenmeyen ve dönüp de hakikaten bu ne kadar büyük bir iddiadır tekrar edeceğim, örnekleri kendinden bir hareket diyebilecek kadar efendim küstahlaşan bir ortaya yapı çıkıyor ki hastalıklı yapı. Bugün dönüp de ya adamlar hala aynı şeyi devam ettiriyorlar. Bir türlü dönmüyorlar. Ya psikolojik vaka, bu adam nasıl dönsün yani? Hakikaten bir psikolojik vaka haline dönmüş bunlar.
Evet.
Ve ben o noktada dua etmekten başka bir çare olmadığını da düşünüyorum. Allah kurtarsın diyorum. Gerçekten çok ciddi bir rehabilitasyon ortamı da lazım. Ve ben bunu Mehmet abi bundan sonraki mücadeleyi tek anlaşılabilecek metaforun İslam tarihinden tırnak içinde münafıklık olduğunu düşünüyorum. Hı. Artık yüzümüze karşı bir mücadelenin, o bombalama da önemli, meclisi bombalama, bunun vakti geçti bunlar için. Yüzümüze direkt çıkamayacaklar. Ama sağdan, soldan, arkadan, önden farklı yöntemlerle, Mescid-i Dırar'la, Tebük'te ordugah kuruyor Efendimiz. Abdullah İbni Übey karşısına ordugah kuruyor. İkinci bir ordugah kuruyor yani. Bedir'de düşman karşısına çıkacaklar. 300 kişi bir anda çıkıyor gidiyor mesela. Ben o ertesi günün çok merak ediyorum. Mesela sen savaşmışsın. Gelmişsin Medine'de. İşte yaralısın mesela. Yanındaki komşun Abdullah İbni Übey ile beraber gidenlerden. Ondan teşhiki mesai nasıldı mesela? Yani bu anlamda psikososyal bir okumaya tabi tutmamız lazım bizim Medine dönemini. Bunları anlamak için yani.
Bence o bile yetmez. Yani siz demin söylediniz ya. Yani bu tarihsel background'a baktığımız zaman hadisenin. Yani önce böyle hakikaten gençlere yönelmiş, iman hakikatlerini çok öne çıkartan bir hareket olan Nurculuk Hareketi'nin bölünmesi söz konusu. Ve o Nurculuk Hareketi'nin içinden bir ayrılma söz konusu. Ondan sonra o cemaat grup, hizmet gruplarının içinden kendini ayırma söz konusu. O 28 Şubat'ta falan gelen süreç içinde. Ondan sonra Müslümanların içinden kendini ayırma söz konusu.
Evet, evet.
Ümmetten kendini ayırma söz konusu. Sonra demin bahsettik, peygamberden kendini ayırma söz konusu. Bir şey kaldı. O da Kur'an'dan ve Allah'tan kendini ayırma söz konusu olduğunda da hadise zaten bitmiş olacak.
Onun bir sonraki aşaması Amerika'da birçok aslında kültün, hı-hı, yani bu tür oluşumun başına gelen şeydir.
Evet.
Orada işte bir takım artık kehanetler devreye, evet, giriyor. Diyor, evet, ki şu tarihte diyor biz diyor şöyle bir şey gelecek diyor, olacak diyor. Bunlar da o tür tarihleri çok kullanıyorlar.
Evet.
Şu 2016 şöyle geçecek, 2017'de şöyle bir şey olacak. İşte 14 Ağustos için de böyle şeyler söylüyorlardı mesela.
Evet.
Ve o kehanetin gerçekleşmesi noktasında da yine böyle belki hayatı aşan bir takım yaptırımlar, istekler de olabilir. İş buraya doğru kayıyor gidiyor gibi geliyor,
evet,
bana yani.
Siz mesela dediniz ki nasıl rehabilite olur? Yani gerçekten pişman olan bir insan, hakikati kavramış bir insan nasıl geri dönecek? İşte bu yolun tam tersini takip ederek dönecek. Önce Kur'an'a dönecek, sonra peygambere dönecek, sonra ümmete dönecek, sonra diğer Müslüman yapılara dönecek. Aynı sırayı takip etmezse kurtuluş süreci yok demektir bence.
Yani zehir nereden girdiyse, evet, oradan da yavaş yavaş çıkacak, evet, başka
bu,
çare yok.
Bu pişmanlık yani alametleri böyle kendini gösterecek. Yani eğer bu söylenenler, ya hakikaten bu bir sapma, şöyle bir sapma vardı demeyen adamla ne konuşacaksınız bu saatten sonra? Yani şöyle mi söylenecek? Ya işte yanlış hani fetva veren bir sevap alır, doğru fetva veren iki sevap alır diye mi söyleyeceğiz bunu?
Evet hocam, şimdi yavaş yavaş da böyle programımızın sonuna doğru geliyoruz. Sormak istediğim sorular da çok sizlere. Şimdi 15 Temmuz'da bir zafer kazandık gerçekten abi. Sizler de bahsettiniz. Milletin çocukları yani bizler elhamdülillah bu yani Kabil'in çocuklarına karşı bir zafer kazanmış olduk. Ve bunu dergimizde de kıyamettik artık oturmayacağız diye kapak ifadesi olarak aldık. Mehmet hocamız keza bahsettiği hususlar bunu hep destekledi. Peki biz bu zaferi, bu kazanmış olduğumuz güzelliği nasıl elimizde tutarız? Bu ruhu nasıl canlı tutabiliriz? Bunu merak ediyoruz. Ve tabii bundan bahsederken belki de Türkiye'de böyle bir şey olsaydı, yani bu teşebbüs gerçekleşseydi acaba nasıl bir şey yaşardık? Bu da çok aslında belki konuşulmuyor ama önemli bir şeydir diye düşünüyorum ben. Çünkü sizler belki...
İç savaş olurdu. Evet. Açık ve net yani. Yani kesinlikle bu Kabil'in çocukları, hı hı, ifade demin etmiştiniz ya, Kabil'in çocuklarına, evet, karşı bir zafer kazanıldı. Onlar o zaferi kazanmış olsalardı tamamen onların bize karşı yöntemlerinden oluşan bir hayat bizi bekliyor olacaktı. Ne bu? İç savaştı. Herkes silahlanacaktı. Milisler oluşacaktı. Milis gruplar. Biz Suriye olacaktık yani.
Tabii.
Suriyeleşecekti yani Türkiye. Allah muhafaza.
Burada tabii şehit Muhsin Başkan'ı da anmadan geçemeyeceğiz. Ya. İki, evet, şey söylemişti. Seneler evvel. Bak Özal da şehittir. Muhsin Başkan da şehittir. Şimdi çok daha iyi anladık. Kimlerin şehit ettiğini de daha iyi anladık. demişti ki ben halkına dönmüş topun karşısına selam durmam. İkinci bir şey daha söylemişti. Türkiye İran olmayacak. Suriye olmasına da biz müsaade etmeyeceğiz. Hakikaten aynı şey tecelli etti.
Evet, evet.
Yani amaç Lütfü Hocam'ın söylediği gibi bu ülkenin Suriye olmasıydı. Kuklayı bırakalım, kukla oynatıcıya bakalım. 100 sene sonranın hesabının tamamlanmasıydı mesela aslında.
Yani Muhsin Başkan'ın şehit olduğu da, evet, ölmediği, diri olduğu da buradan belli.
Evet,
işte bak. Sözlüğü nasıl açığa çıktı, davası nasıl canlı.
Burada bir de şu var. Tabii hep bundan bahsediyoruz. 100 senelik hadiseden bahsediyoruz. Bir tarih şuurundan bahsediyoruz. Bu manada bugünlere geldiğimizde önemli. Yani Menderes'i anmadan da geçmemek lazım. Ya o Menderes'in de bir şekilde intikamının alınmış olduğunu hissediyorum. Ya Menderes'in o mezarında gülümsediğini hissediyorum şu anda yani. Onları da geçmemek lazım. Türkiye'deki hiçbir darbe NATO etkisi olmadan yapılmamıştır. Bundan sonra ne olacak diyorsunuz ya. Bundan sonra aslında hangi fikri temelde olursa olsun darbecilik öldürülmüştür. Darbecilik bitmiştir. Hangi fikri temelde olursa olsun 27 Mayıs'ı yapan zihniyette, 12 Mart'ı, 12 Eylül'ü yapan zihniyette, 28 Şubat'ı yapan zihniyette gömülmüştür. Bundan sonra herkes şunu düşünecek. Semih Terzi olmaya niyet etmiş herkesin aklında şu olacak. Benim karşıma binlerce Ömer Halis çıkacak. Hem de paşasından emir beklemeden çıkacak. Cesaretiniz varsa çıkın Semih Terzi olun bu saatten sonra.
Şimdi dün bir fotoğraf gördüm. Halis, şehit Halis komutana evladım seni büyük bir vazife bekliyor. Vur karşına çıkanı. Bunun sonunda şehitlik var, hakkını helal et diyen komutan.
Aksakallı.
Evet. Zekai Paşa.
Zekai Paşa şeyi ziyarete gitmiş.
Evet.
Halis.
Babasını.
Ömer Halis'in babasını ziyarete gitmiş. Yan yana oturuyorlar. Bunu da hiçbir batılı anlayamaz diyor. Şu fotoğrafı hiçbir batılı anlayamaz diyor. Yani öldür demiş. Öl demiş daha doğrusu.
Evet.
Ve sonra onu hoş geldin paşam. Allah razı olsun. Şehitliğe kavuştu senin sayende diye kucaklayan bir baba yani. Bunu kimse bir batılı anlayamaz yani. Bizi anlayamayan da bizimle mücadele edecektir her zaman. Çünkü kendi çizgisine getirmek için. Biz de onunla mücadele edeceğiz. Ben de şöyle bir şey söyleyeyim. Mehmet abi o darbeciliğin öldüğünü söyledi. Ben de katılıyorum. Bu bir zaferdir. Büyük bir başarıdır. Burada işte hepimize düşen, onu da ben yazdım, istiğfardır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'ye girerken İnsanların fevç fevç Allah'ın dinine girdiklerini göreceksin. Bu bir zaferdir. Mekke fethedilmiş çünkü. Hamdin tesbih et. Hamdle ve istiğfar et diyor. Muhaç olmuş bitmiş. 2 saatte hallaç pamuğu gibi atmış ya, Kanuni. Mezar kazdırıyor. Ve oraya tefekkür-i mevt için giriyor.
Evet.
Kanuni. Mısır'dan büyük bir zaferle dönmüş. Yavuz diyor ki halk uyusun, ben ondan sonra İstanbul'a gireyim. Tevazu, mahviyet, başarının kimden olduğunu bilmek ve istiğfar. Bize düşen budur. Ne büyük bir zafer kazandığımızın farkında olalım. Bunun esas talip olduğumuzu gölgelemesine müsaade etmeyelim. Esas talip olduğumuz nedir? Efendimizin Mekke'ye girerken söylediği o sözdür. Esas hayat ahiret hayatıdır Allah'ım. Esas hayat ahiret hayatıdır. Bize düşen onun ufkumuzda hep böyle esas idealimiz, kızıl elmamız olduğunu görerek mücadele etmek ve yürümektir. Ben o noktada istiğfar çağrısını yeniliyorum. Büyük bir zaferdir ama istiğfarımızı da yapmaktan
ama
geri durmayalım.
O zaferin esas sahibinin kim olduğunu da unutmadan.
Kendimizden bilmememiz lazım değil mi?
İşte evet, onun için zaten. Evet. Onun için.
Şimdi şöyle de bir şey var. Hani siz ortak paydadan, bundan sonrasının ortak paydası ne olacaktan bahsediyorsunuz ya. İmam Şafii'nin sözü müydü? Eğer doğru hedefe gitmek istiyorsanız düşman oklarını takip edin.
Evet, İmam Şafii'nin sözü.
Evet. Mesela oradan yola çıkarak bunlar neye saldırdılarsa bizim ortak paydamız odur bu saatten sonra. Meclis bizim ortak paydamızdır. Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı, seçilmiş cumhurbaşkanı bizim ortak paydamızdır.
Seçilmiş hükümet.
Seçilmiş hükümet bizim ortak paydamızdır. Birliğimiz bizim ortak paydamızdır.
Polisimiz.
Polis, askerimiz, MİT bizim ortak paydamızdır. Bayrak ortak paydamızdır. Peygamber, camiler. Peygamber, işte sünnet bizim ortak paydamızdır. Değil
mi? Salalar.
Sünnet de çok önemli. Bugün işte sünnetsiz, selefi mantık, hepsi. Sünnete daha fazla sarılmamız lazım.
Yani salayı mesela.
Evet.
Bugün bir Kur'an İslam'ı tırnak içinde ifade edenlere sorsan ya bu sonradan çıkartmış bir der. Salalar darbe önledi ya.
Evet. Mavi Marmara bizim ortak paydamızdır.
Susturdukları salalar değil mi? Abi bir dönem ya. Darbe önledi. Darbelerin susturduğu salalar.
Yani onlar nereye saldırıyorlarsa bizim ortak paydamız budur. Bunu iyi bilelim. Bir şey daha var benim aklımdaydı. Lütfü Hocam bilir Ankaralı olarak. Bu Akıncılar Üssü. Akıncılar semti.
Ya Ankara'da bir dönem yaşamış olarak öyle.
Ben de Ankaralı deyince lütfen şöyle bir baktım dedim. Ne zaman oldu böyle?
Mürtet.
Eski adı neydi?
Mürtet.
Mürtet'ti değil mi? Bakın bu da bir tecellidir. Akıncıların esas adı Mürtet'tir. Mürtet'in din manasını biliyoruz. Bir de tarihi mana var hocam, neydi o?
Yıldırım Beyazıt. Orada ilk defa o Timur'la mücadelesinde orada yeniliyor. Orada bir Osmanlı için hatırası kötü bir yer. Dinden dönenleri ya da
isyancıları,
hainlik yapanları, isyancıları hep orada infaz etmiş Osmanlı.
Evet.
Akıncılar Üssü'nü niye oraya kurmuşlar? Bu da onun...
Mürtet Üssü orası daha evvel.
Mürtet Üssü. Orası bir üs olarak ortaya konmuş ama sen Akıncılar demekle o Mürted'i, Mürted yap, şey Akıncı yapamıyorsun yani. Yine iş tecelli etti.
Yerlerin bir kaderi var,
var
diyorlar.
Kaderi
ya.
Var. Hani Semud, Semud'a
yerlerin bir kaderi var.
Semud'un azabının indiği yerden Efendimiz hızlı geçin buradan diyor. Ya usta sularımız su içirmeyin diyor. Hamur yaptık onları diyor hayvanlarınıza yedirin diyor. Buradan bir an önce geçelim çünkü burası Allah'ın azabının indiği bir yerdir. Yani mekanın da bir kaderi var yani.
O, Abdülhamit'i nereden devirdiler? 31 Mart nereden başladı?
Yıldız Sarayı'ndan mı?
Taksim Kışlası'ndan.
Taksim Kışlası'ndan. Gezi Parkı.
Bunları iyi bilmek
işte
lazım.
İşte tarih şuuru. Yine döndük tarih felsefesi.
Yakın uzak tarih birleşiyor. Ve bu önemli bir şeydir. Ve aha, aklımıza gelmişken söyleyelim yani. Darbe sadece topla tüfekle olmadı ki. Çok çeşitli şeyler denediler. Yargı darbesi denediler. Efendim halkı sokaklara dökerek denediler. Yine öyle bir darbe denediler. Entelektüel darbe denediler. En son tercih buydu. Onlara karşı da müteyakkız hayvanlık olmak zorundayız. Mesela bir ay boyunca 10 milyonlarca insan sokaktaydı. Değil mi? Bir ay boyunca.
Nöbet.
Nöbet beklediler. Ya bir tek cam kırıldığını gördünüz mü? Bir tek kamu binasına zarar verildiğini gördünüz mü?
Bir şenlik
havasında. Bir tek
polis
arabasının kapısının hızlı kapandığını gördünüz mü Allah aşkına? Yerlerde bira şişeleri gördünüz mü? Yani bu da bir şey anlatıyor bize işte.
Evet.
Hatta bazı görüntüler var mesela bu özellikle Kısıklı'daki parkta insanlar şey yapmışlar. Yani orada boşalttıktan sonra nöbet bittikten sonra
temizlik yapıyorlar.
Temizliğe başlamışlar. Mıntıka hani böyle etrafı toparlamaya başlamışlar. Yardım etmişler. Evet çok teşekkür ediyoruz hocam. Yani süremiz de dolmuş oldu böyle Tuğ abi.
Biz teşekkür
ederiz. Bugün... Hayırlı olsun. Mehmet abimiz hakikaten ufuk açıcı değerlendirmelerde bulundu. İşin mana boyutu, metaforik boyutu noktasında. Gerçekten biz Mehmet abiye buradan radyoda önünde bir çağrıda bulunalım. Artık bundan sonra gençten kaçamaz.
Evet.
Hayrola yazılarını müstaharla yazıyordu. Şimdi Mehmet Emin okur olarak hayırlısı olsun yazıları yazsın bundan sonra.
Biz kaçacağımız yere kaçarız da kaçışın nereye olduğunu biliyoruz. Kaçış.
Eynel Mefer.
Evet.
Evet. Kaçış nereye? Hakikaten Mehmet abiden bir söz alalım burada mikrofonun önünde. Bundan sonra hocam, gence düzenli yazsın.
Ya bu dünya değişti artık. Biz de değişmek zorundayız. Eski alışkanlıklarımızla değil, yeni duruma göre hareket edeceğiz.
İnşallah.
Ona göre de böyle gayet siyasi bir şey söyleyerek.
Hocam, yazacak bundan sonra. Yani. Yani. İnşallah. İnşallah.
Evet. Çok teşekkür ediyoruz.
Süleyman'ı ikna etmemiz lazım ama.
Tabii özellikle Lütfü abi ve sizi hocam böyle ikinizin bir aralığı programı ben tekrar...
Daha böyle neşeli konularda da olabilir mi Salihciğim?
Ya sizin özel hikayelerinizle belki. Evet. Çünkü 20 yıldan fazla bir dostluğunuz var. Çok güzel hatıralarınız, anılarınız var.
Evet.
Onları da böyle dinlemeyi isteriz gerçekten. Bunun da sözünü almış olalım.
Evet. Bu vesileyle. Ya böyle hatıralar falan deyince sen de bizi böyle
de
şey yaptın.
Belki
yani.
Salih darbeyle devirip kendimize ayrı bir program da yapabiliriz.
Tabii abi. Bence de öyle yani.
Biz de dinleriz.
Zaten bu stüdyo.
Radyodan dinleriz.
Bu stüdyo. Üç kişiye çok. Zaten iki kişiye az.
Dün geçen haftaki programda abi siz bahsetmiştiniz zaten de hani Salih bana darbe yaptı. Ahmet gelmişti bizim Ahmet Ünal. Ahmet de sana darbe yapacak.
Ahmet nerede bugün bak sen Ahmet'i hemen ayağını kaydırdın. Yani, geçen hafta Ahmet'i çağırmıştık.
Baktık riskli bir durum var abi söz konusu. Hemen dedik Ahmet sen kal burada. Tabii Ahmet kardeşimiz de yazı işlerinde şu an derginin yoğunluğuyla alakalı onu biraz görevlendirdik.
Tamam.
Aslında dün Salih bana bu teklifi yapınca konuştu seninle de. Lütfü Hocam demiş ki ya Mehmet abi çıkıyorsa zaten kendi tek başına konuşur. İkinci bir adama lüzum yok demiş. Ben de Salih bunu bana söyleyince dedim ki orada Lütfü Hocam'ın verdiği mesaj şu. Ya bu programı tek başına ben söylüyordum. Mehmet abiye ne lüzum var mesajı veriyor. Dikkat et dedim ama bir şekilde buraya eklemlendik biz de.
Eyvallah hocam çok teşekkür ediyoruz. Şimdi programın sonuna da geldik deyince tabii enerjimiz farklı bir seviyeye geldi. Allah razı olsun sizlerden. İnşallah bu muhabbeti başka bir programda tekrar canlandırmak isteriz. Bugün doçent doktor Mehmet Okur hocamızla ve doçent doktor Mehmet Ülf Arslan abimizle. Biz ona hep abi dedik öyle devam etti. Kendileriyle beraber 15 Temmuz'u yükseliş ve dirilişi tekrar bir konuştuk. Vazifelerimizi konuştuk. Bunun Mehmet hocamızın ürettiği düşündüğü metaforlar çerçevesinde değerlendirdik. Ve tarih felsefesi ve tarih şuuru konusu bugün programımızın ana ekseninde oluşan çerçeveydi. Bu konuyla alakalı biz gençlerin neler yapması gerektiği yani yorumu oluştu ve tarih felsefesi ve tarih şuuru bizim kaçmamamız gereken ve kesinlikle öğrenmemiz gereken birer nokta olarak artık hayatımızda var olacak. Bunlardan bahsettik. Hocam çok teşekkür ediyoruz.
Ben de teşekkür ederim. Sağ olun. İnşallah hep beraber istifadelere vesile olur programlarımız.
Çok teşekkür ediyoruz abi.
Hayırlı geceler diliyorum. Çok teşekkür ediyorum ben de.
Evet kıymetli dinleyenlerimiz Genç Zamanı'nın bu hafta sonuna geldik. Bizleri twitter.com/gençzamani ve facebook.com/gençzamani adreslerinden takip edebilirsiniz. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.